Ayrım 11.
Sayfa 86. 3 dönem. Tarihçiler kolaylık olsun diye Mısır'ın çok uzun tarihini 3 döneme ayırırlar. Eski İmparatorluk, Orta İmparatorluk, Yeni İmparatorluk dönemleri. Her 3 dönem bunalım evreleriyle birbirinden ayrılan yükselme dönemlerine karşılıktır. Eski İmparatorluk yaklaşık 2800-2200 arasını kapsar. Bu dönem krallık düzeninin yerleştiği dönemdir. Krallık düzeninin Mezopotamya'da olduğu gibi dinsel bir anlamı vardır. Ancak şöyle bir ayrım çıkar ortaya. Mezopotamya'da kral Tanrı'nın temsilcisi ya da görevlisiyken Mısır'da Tanrı'nın ta kendisidir. Öyleyse kral ya da firavun her sözü tartışmasız geçerli olan ve tartışmasız baş eğilmesi gereken kişidir. Her şey firavuna bağlıdır, o bütün bir ülkenin başıdır, temel direğidir. İnsanların oluşturduğu sıra düzenli devletin başında firavun adına firavunun yardımcısı yer alır. Demek ki Tanrı'ya doğrudan doğruya bağlanan devletin hemen üstünde Tanrı yer alır. Milattan önce 3000 dolaylarında Güney Krallığı Kuzey'in fethini tamamlayınca Firavun'un mutlak tanrısal egemenliği daha da güçlenmiş oldu. Eski İmparatorluk 5. Hanedan'dan sonra bunalıma düştü. 2200'ü izleyen yıllarda koyulan bunalım 2000'e kadar sürdü. Ülke yeniden feodal bir yapı kazanarak atomlaştı. Tam anlamında yoksulluğun, kargaşanın, güvensizliğin içine düştü. Mısır topraklarında küçük küçük devletler ortaya çıktı. Devletin gücü ve birliği 2000'den sonra 11. hanedanın firavunlarınca sağlandı. Bu hanedanla Orta İmparatorluk başlamış oldu. 12. hanedan devletin gücünü daha da sağlamlaştırdı. 1800'e doğru bunalım yeniden başladı. Ülke Hiksosların eline düştü. Hiksosların kim olduğu ve nereden geldiği pek iyi bilinmiyor. Bunların doğu göçebeleri olduğu sanılır. Yönetimi eline geçiren bu dağlı toplum bir iç direnmeyle karşılaşana kadar Mısır'da egemen oldu. Direnişten sonra Mısırlılar ülkenin yönetimini yeniden ele aldılar. Yeni İmparatorluk 1600 ila 1100 böylece kurulmuş oldu. Yeni İmparatorluk döneminde Mısırlılar sınırlarını genişlettiler. 1300 yıllarında yani Ramses II'nin tahta geçtiği sıralarda Hititler Mısır'ı tehdit etmeye başladılar. Hititlerle Mısırlıların karşılaşması bir anlaşmayla son buldu. 1200'e doğru Mısır'ın Akdeniz kıyılarında yeni bir yayılma oldu. Adı tarihe belirsiz bir nitelemeyle deniz hakları diye geçmiş olan insanlar Hitit İmparatorluğunu ortadan kaldırıp Mısır'ı tehdide başladılar. Bu yayılmacı insanların gücü karşısında Mısır'ın direnci yavaş yavaş tükendi. Daha sonra Persler firavunları yenilgiye uğrattılar. 525'ten sonra Mısır'a yerleştiler. Bir süre kaldılar. İyiden iyiye güçsüzleşen eski Mısır 323'te tüm gücünü yitirerek tarihin sularına gömüldü. Korunmalı uygarlık. Mısır uygarlığı yeri gereği oldukça korunmalı bir uygarlık olmuştur. Ülkeye güneyden yabancı sızması hemen hemen olanaksızdır. Birinci çavlanı aşıp içerilere yürümek o günün koşulları içinde olacak iş değildir. Doğu ve batı çölleri de girişe kesinlikle kapalıdır. Bu yüzden bu büyük ülke göçebe toplumların tehditlerinden epeyce uzak kalmıştır. Yalnız Mısır her zaman kuzeyden gelen yayılmalara açık olmuştur. Çölün sıkıntılı yoksunluğunu ve sulak alanların mutlu verimliliğini tam bir karşıtlık içinde bir arada yaşayan insanlara bu topraklar yazgılarını güçlü bir uygarlık düzeyi içinde değiştirerek yeniden kurmayı esinlemiştir. Bir başka deyişle Mısır'ın toprakları insanlara kolay bir yaşam söz vermeyen topraklardır. Bu yüzden bilinen boyutları 3000 yılı kapsayan ve bir ucu tarih öncesinin bilinmezliklerinde yitip giden bu uygarlık kuraklıkla suyun ortak ürünü gibidir. Mısır kültüründe kişisellik ögesi. Burada Mezopotamya uygarlığıyla Mısır uygarlığı arasındaki ayrımlar belirir. Yaşam koşulları kültür koşullarını belirlerken Mısır sanatçısını daha sanatçı kılmıştır. Mısır sanatçısı yapıtı karşısında daha güvenlidir, besbelli yaratırken kendini daha özgür duyar, böylece daha güçlü bir yaratıcı kimliği kazanır. Mezopotamya'da kişisellik iyiden iyiye bastırılmıştır. Mısır'da kişisellik ögesi epeyce öne çıkar. Mısır sanatçısı toplumsal gereci daha büyük ölçüde kendi kişisel dileklerine ya da eğilimlerine göre değerlendirir ve biçimler. Bu özellikli yaratıcılık her zaman güçlü bir yaşama tutkusuyla, sağlam bir gerçekçilik duygusuyla korunmuş ve güçlenmiştir. Mısır sanatçısının yapıtında yaşam her zaman öne çıkar. Sanatçıyı zanaatçılıktan uzaklaştırıp yaratının üstün biçimlerine bağlarken onu dışa döndürür, topluma daha sağlıklı ilişkiler içinde bağlı kılar. Elbette bu sanatçının sanatı üzerine enine boyuna öngörüleri yoktur. Onun sanatın derinlemesine düşünen güçlü bir kuramcı olduğunu elbette söyleyemeyiz. Ama o güçlü bir uygarlığın düşünce yükünü dışlaştıracak kadar güçlü bakışı, duyuşu, görüşü, sezgileri olan kişidir. Ölüm duygusu. Yaşam karşısındaki bu hem benimseyici hem araştırıcı duygusallık ve bu duygusallığı yönlendiren, koruyup geliştiren düşünsellik Mısır sanatçısını ya da daha genel olarak Mısır insanını Mezopotamya'nınkilerden ayırır. En başta ölüm karşısında bunaltı duygusuna kapılmamak rahatlığıyla ayırır. Mezarında binbir sıkıntıyı, binbir boğuntuyu sonsuza kadar yaşayacağına inanan Mezopotamya insanı karşısında Mısırlı ölümden sonraki yaşamı esenlikli bir aile yaşamı sayacak kadar korkusuzdur. Belli bir ölçüde kendini gösterecek öbür dünya korkusu elbette yalnızca ahlaki kaygılarla ilgili sorunlardan kaynaklanır. Mısırlı çok zaman ölülerini aile çevresinde, dostlar arasında dansçılarla ve çalgıcılarla tanıtlamıştır. Bu tanıtlarda öbür dünyanın bu dünyayı yansıttığı, ölünün bu dünyadakine benzer bir yaşam sürdürdüğü, balığa çıktığı, ava gittiği görülür. Hatta yaşamın tüm incelikleri üretimiyle, savaşıyla, hırsızlığıyla, benzer şeyleriyle sürer gider. Bu dünyada olup bitenlerin benzerleri öbür dünyada da olmaktadır. Hiçbir uygarlık ölümü yaşama yaklaştırmada Mısır uygarlığı kadar eli açık ve iyimser olmamıştır. Bu Mısırlı'nın ölümü önemsemediği, ölüm duygusunu kafasının gerilerine attığı anlamına gelmez. Mısırlılar uygarlığın ilk zamanlarında bile ölümü çokça düşünmüşler, hatta onu yaşam kadar, yaşamdan da çok önemsemişlerdir. Ölülerini evleri gibi oval gömütlere gömerler. Bedenler genellikle yüzü köye dönük biçimde yan yatmış olarak hasırlar üzerine konulmuştur. Çok zaman bir parmakları ağızlarındadır. Başlarının çevresine buğday taneleri serpilmiştir. Bazı mezarlarda çiçekler bulunmuştur. Bunlar belki de genç kadınların mezarlarıdır. Bu dönemden başlayarak ölülerin yaşadığına, onları beslemek gerektiğine inanmış oldukları sanılır. Genellikle gömütler köylerden uzaktır. Ölülerin ayrı bir yaşamı vardır. Pierre Miquel, Eski Çağ. Ölümden sonraki yaşam. Buna göre Mısırlı her zaman ölümden sonraki yaşamı konu edinecektir. Onun her zaman ölümü düşünmek, ölüme hazırlanmak diye bir sorunu olacaktır. Mısırlı ölümü çok önemser. Ölümünü kurmaya, düzenlemeye çalışır. Mısır uygarlığının simgesi durumuna gelmiş olan piramitler de gömütlerden başka bir şey değildir. Piramit kralın ya da tanrının ölümden sonraki yaşamını ya da daha doğrusu ölümsüz yaşamını sürdüreceği yerdir. Firavun tanrıların yanına dönüşünü gömüt aracılığıyla yapacaktır. Ölümü ciddiye almak gerekir çünkü ölüm yalnızca yaşanılan bir şey değildir, ayrıca bir hesaplaşma ortamıdır. Ölen kişi öbür dünyanın tanrısı Osiris'in karşısına çıkacaktır. Günahların ve sevapların belirlendiği tanrısal yargı katında hesap verecektir. Ölünün yüreği Osiris'in önünde bulunan bir terazide tartılacaktır. Sanık günahsızlığı ortaya çıkarsa bazen yer altında, bazen göklerde varsayılan mutluluklar ülkesine yollanacaktır. Günahı saptanırsa 42 yargıcın karşısına gönderilecektir. Mutluluklar ülkesine gidebilen kişi orada dingin bir yaşam sürecektir. Gece göklerde teker teker ışıklarını yakanlar işte bu ülkede kalanlardır. Ölümün sağlıklı bir yaşam olarak sürdürülebilmesi bedenin bozulmadan kalabilmesine bağlıdır. Bu yüzden Mısır'da ölüler mumyalanır. Mumyalama Mısır uygarlığının belirleyici özelliklerindendir. Herodot mumyalama işini ayrıntılarıyla anlatır. Buna göre eğri bir demiri kullanarak önce beyni burun deliklerinden çıkarıyorlar. Ucu sivriltilmiş özel bir taşla böğürde bir yarık açılıyor. Bütün iç organları çıkarıyorlar. Hepsini iyice temizliyorlar, hurma şarabıyla yıkıyorlar, dövülmüş otlarla arındırıyorlar. Karın boşluğuna çeşitli kokulu otlar koyuyorlar. Sonra bedeni tuza yatırıyorlar, üstüne güherçili örtüyorlar, 70 gün öylece bırakıyorlar. 71. gün cesedi yıkıyorlar, zamklı şeritlerle sarıyorlar. Bundan sonra ölüyü alan sahipleri ona insan biçiminde tahta bir tabut yaptırıyorlar ve onu bu tabutta saklıyorlar. Ölümden sonraki yaşama böylece hazırlanan ölünün yanına sungular da bırakılmaktadır. Sungular ölünün öbür dünyada dingin bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır. Ölü dingin yaşam koşullarında olursa bu dünyaya dönmeyi düşünmeyecektir. Mısırlılar ölünün dünyaya dönmesi fikri karşısında son derece tedirgindirler. Ölü dünyaya dönüp yaşayanları huzursuz edebilir. Bu duygu Mısır'da özel bir edebiyat türü ortaya çıkarmıştır. Ölüye mektup. Bir memurun ölmüş karısına yazdığı mektup bulunmuştur. Bu mektubunda memur karısına "Sana ne kötülük ettim?" diye sormaktadır. Diyor ki, "Gençtin seni aldığımda, görevlerimi yerine getirdiğim sürece yanında kaldım. Sana dirsek çevirmedim, sana acı çektirmedim. Nasıl istediysen öyle davrandım. Nice nice armağanlar verdim sana. Hasta olduğun zaman baktım, gömütünde ağladım. Hayır, sen iyi kötüden ayırmayı bilmiyorsun." Ölüm ve iş. Dinsellikte hemen her şeyi bu ölüm duygusu belirler. İnanç dünyası bu duygunun güdümünde oluşur. Bu duygu bazen o kadar öne geçer ki Mısırlı kendini garip durumlara düşürür. Bu duygu ayrıca büyü sanatının büyük bir çeşitlilikte gelişmesini sağlamıştır. Mısır'ın üst kesim insanları ölüm karşısında alt kesim insanlarından daha tedirgindirler. Bu dünyada hiç çalışmadan tembel tembel yaşamayı kurtarmışlardır. Öbür dünyada kendilerine iş verilmesinden korkmaktadırlar. Ya öbür dünyada Tanrı Osiris bunları işe koşarsa bu felaketi önlemenin bir yolu olmalıdır. Mısır'da üst kesim insanları bu amaçla gömütlerine küçük küçük yontular koydurmuşlardır. Ellerinde tarım araçları tutan yontucuklar öbür dünyada bu zenginler adına angaryaya koşulacaklardır. Yontucukların yanına koyulan bir takım yazılarda şu anlamda belirmeler vardır. Öbür dünyada iş yapmaya çağrıldığım zaman, tarlaları verimli kılmaya, ırmak boylarında arklar açmaya çağrıldığım zaman yerime sen gideceksin. Ölüm duygusuna yaşamında neredeyse baş yeri veren ve Mezopotamya insanının yaptığı gibi ölümü bir başka yaşam olarak değerlendirirken, ölümü ondan çok daha iyimser bakan Mısır insanının Mezopotamya'dakiyle karşılaştırılamayacak kadar karmaşık bir inanç dünyası vardır. Bu inanç dünyasında tanrılar düzeninde tapınma biçimleri de anlaşılamayacak ölçülerde bulanıktır. Bu karmaşık tablo tarih öncesinin sonlarında elbette biraz daha yalındı. O zaman her bölgenin bir tanrısı olduğu gibi tüm kentlerinde birer tanrısı vardı. Bütünleşme ya da tekçi yönetime geçiş dönemlerinde önderler özümledikleri kentlerin tanrılarını belleklerden silmeyi düşünmediler. Tanrılar arasında bir akrabalık düzeni kurmayı yeğ tuttular. Tarih öncesinin bittiği, tarih zamanlarının başladığı dönemlerde kurulmaya başlayan bu karmaşık insan biçimci ve biraz da hayvan biçimci tanrısallık düzeni, yüzyıllar boyunca yaşam koşulları değiştikçe, değişikliklere uğrayarak sürerken akıl almaz ölçülerde çeşitlendi. İnsan üyesi zamanla hayvan üyesine baskın çıktı. Kökü tarih öncesinin derinliklerine inen hayvan tapınmacılığı etkisini azalta azalta ve biçim değiştire değiştire sürdü. Öküzler, koyunlar, köpekler, kediler, kuşlar Mısır'da tanrısallıktan paylarını bol bol almışlardı. Mısırlı bu anlamda oldukça eli açık davranmış, yılanlara ve timsahlara bile tanrılıklar dağıtmıştır. Pierre Miquel bu konuda şöyle der. Niçin ilkel dönemlerde Mısırlılar tanrılarını hayvan biçiminde tanıtlıyorlardı? Hayvanlar kutsaldı ya da kutsalın simgesiydi. Tanrısallığın cisimleşmiş biçimi olarak düşünülüyorlardı. Böylece tapınaklarda saygı görüyorlardı. Tapınak. Mezopotamya'da olduğu gibi Mısır'da da inancın kurumlaştığı yer tapınaktır. Tapınakta geniş bir insan topluluğunu içine alan katı sıra düzenli bir rahipler örgütü vardır. Arındırıcılar, sungucular, kahinler, müzikçiler yanında şarkıcılarıyla, çalgıcılarıyla, tanrı kapatmalarıyla büyük bir kadınlar topluluğu yer alır. Tapınak böylece bir din merkezi olduğu kadar bir kültür merkezidir. Metinleri yazmak, kopya etmek, yorumlamak gibi işlerle görevli yazmanlar da tapınakta bulunurlar. Firavun yazmanlara büyük önem verir ve yazı yazmak gibi zor bir işi gerçekleştiren bu insanların zaman zaman görüşünü alır, onları danışman gibi kullanır. Bunun yanında tapınak, Mezopotamya'da olduğu gibi tam anlamında bir iktisadi etkinlik ortamıdır. Tapınakların temel direği rahipler, siyaset ve kültür düzeyinde büyük ağırlığı olan insanlardır. Onlar aynı zamanda bilgindirler. Gökbilim ve matematik onlardan sorulur. Rahipler ayrıca düş yorumculuğu, büyücülük ve hekimlik yaparlar. Evren kavrayışı. Mısır'da karşımıza çıkan çok karmaşık ve çok renkli inanç örgüsü içinde en çok ilgimizi çeken şeylerden biri evren kavrayışıdır. Bu evren kavrayışı Mısırlıyı Mezopotamya'daki benzerleriyle birlikte ve elbette Thales'ten çok önce filozof kılmıştır. Mısırlıların oldukça gelişmiş ve Thales'inkini iyiden iyiye andıran bir evren kavrayışı vardı. Thales evren kavrayışını geliştirirken Mısırlıların etkisinde kalmış olmalıdır. Buna göre dünya tepsi biçimindeydi, ortasında verimli bir vadi çukurluğu, çevresinde yüksek dağlar vardı. Bu tepsi suda yüzmekteydi. Evrendeki ilksel öge suydu. Her şey sudan geliyordu. Mısırlıların çizdiği bu somut ve gerçekçi tabloya karşılık, Thales'in çizdiği tablo daha soyuttur ya da soyutlayıcıdır. Onda vadi çukurluğu yoktur, dünya düz bir tepsiye indirgenmiştir. Bu evren tablosunu karmaşık bir tanrılar tablosu tamamlar. Bu evrensel tanrısal görünümde baş yeri Ra ya da güneş almaktadır. Ra her sabah sudan doğar, hatta sudan doğar ve her akşam gene suda, hatta suda batar. Tepsinin üstünde gök kubbeyi tutan hava vardır. Mısırlı'nın düşlediği ya da daha doğrusu tasarladığı evren tablosu, insan biçimci tanrısallık düzeninin baş yeri aldığı bir mitolojiyle zenginleştirilmiştir. Bu mitolojide geb yani toprak, uçsuz bucaksız bir genişliktir. Nut yani gök, elleri ve ayakları yeryüzünün dört bir yanına basan yay bedenli bir tanrıça olarak tasarlanmıştır. O bazen de dünyanın dört bir yanına basan bir inektir. Şu ya da hava, yeryüzünde ayakta duran bir tanrıdır, göğü elleriyle tutar düşmesin diye. Mısırlı için yıldızlarda bir tapınma konusudur. Ra ya da güneş bu tapınışta baş yeri alır. Sabahları sudan çıkan Ra, büyük bir tekneyle göğü geçer, akşam yeniden bir başka tekneyle suya döner, gece aynı yolu öbür yönde geçecektir. Gece geçişleri gündüz geçişleri kadar güvenli değildir. Yollar tehlikelerle doludur. Güneşin battığı yerde koca bir yılan sandalı devirmek için beklemektedir. Sandalı devirecek ve reyi yutacaktır. O zaman ufuk kıpkırmızı kesilir. Yılanla Ra arasında kanlı bir savaş başlamıştır. Bu savaşı ne yapıp yapıp kazanan Ra yolculuğunu öbür yönde sürdürür. Güneş bu gece yolculuğunda yeryüzünü boş bırakmamak için yerine Tot'u yani ayı bırakmıştır. Tot bazen ibis kuşu bazen de maymun olarak düşünülmüştür. Osiris efsanesi. Tanrılarla ve yarı tanrılarla dolu Mısır mitolojisinde en ilgi çekici efsane Osiris efsanesidir. Osiris tanrı Geb'in yani toprağın ve gök tanrıçası Nut'un oğludur. Mutlu ve dingin bir yaşam sürer, hiçbir güçlüğe uğramadan Mısır'da egemen olur. O tanrılar tanrısı olduğu gibi Mısır'ın da kralıdır. Mısır'da düzeni korur, ayrıca Mısırlılara uygarlığın gereklerini ve koşullarını öğretir. Mısırlılar tapınaklar kurarken, evler yaparken, kanallar açarken ondan yardım görürler. O Mısır'ın en eski zamanlarında bile insan yaşamının büyük koruyucusu olmuştur. Bu arada bitkiler dünyasında yaşam gücü sayılmıştır. Osiris'le ilgili anlatılar Isis'in katılmasıyla zenginleşmiştir. Isis, Osiris'in hem karısı hem kız kardeşidir. Osiris gibi Isis'in de delta kaynaklı olduğu bilinir. Osiris Mısır'ı korurken Isis de Osiris'i korur, ona kanat gerer, ona karşı sevecenlikle doludur. Osiris yolculuklara çıktığında barışı koruyan Isis'tir. Osiris'in erkek kardeşi Set'le başı derttedir. Set tam anlamında bir kötü kişidir. Negada yakınlarında Ombos'tan gelmedir. Kuşkuludur, kaygılıdır, tedirgindir, ne yapacağı bilinmez. Tarih öncesinde tüm Mısır'a egemen olmuşken ve her yerde korkulan kişiliğiyle saygı görmüşken giderek değişikliğe uğramıştır. Set, ibis başlı Tot'la bir olup Osiris'i yakalar, öldürür, cesedini suya atar. Isis kocasını arar bulamaz. En sonunda onun parçalara ayrılmış cesedini Nil kıyılarında bulur. Geb cesedin parçalarını tozundan toprağından ayıklar, Nut da parçaları bir araya getirir. Güneş tanrısı Ra Osiris'e kalk der ve Osiris dirilir, soluk alır, kalkar dimdik durur. Bu büyük mucize Osiris'in Mısır'ı yeniden ele geçirmesi için yeterli olmaz. Osiris krallığını elden kaçırmıştır. O bundan böyle ölüler ülkesinin kralı olacak, varlığını ve gücünü orada sürdürecektir. Isis ile Osiris'in oğlu Horus bir görüşe göre babasının cesedinden oluşmuş bir tohumun ürünüdür. Isis gebe kalınca bir yere gizlenmiş, bu bataklık yerde oğlunu doğurmuş ve yetiştirmiştir. Horus güçlenip savaşacak duruma gelince Set'e saldırır, korkunç bir savaşta Set'in hayalarını koparır, Set de Horus'un bir gözünü oyar ve gözünü parçalar. Savaşı kazanan Horus gözünü alır ve onu babası Osiris'e onur armağanı olarak verir. Efsanenin tüm çeşitlemelerinde Horus babasının ardılı olarak gösterilir. Bazı anlatılarda Tot hakem olarak araya girer ve iki tanrının savaşını sona erdirip yaralarını sarar. Set yeniktir. O çöl rüzgarını semgileyen kötü bir kişiliktir. Ürünleri kurutur, bitkileri öldürür, insanları aç bırakır. Buna karşılık Osiris yaşamı simgeleyen iyi tanrıdır. İlk yazda toprağı yeşerten odur, tarlaları ürünle dolduran odur. Karmaşık toplum düzeni. Eski Mısır'ın insanının imge gücü bugünün insanını şaşırtacak ölçülerde verimlidir. Bu büyük imge gücü çok katı ve tanrısal bir tekçi yönetim düzenine karşın çeşitliliklerini korumuş olan bir toplumun sanata ve düşünceye kaynak olan yaratıcı etkinliğini açıklar. Mısır'da son derece karmaşık bir toplum düzeni vardır. Ayrı toplumsal sınıflar, değişik yaşama biçimleri, çelişen haklar, sayısız meslekler, buna bağlı olarak değişik duyuş ve sezişler vardır. Firavun durallaştırıcı, tek biçimleştirici, toparlayıcı, hatta dondurucu bir güç olduğu kadar çeşitliliklerin de simgesidir ve hatta koruyucusudur. Para iktisadının söz konusu olmadığı bir toplumda her şeyin başlangıç noktasıdır o. Her şeyden önce de üretimin, dağıtımın, ticaretin bir düzen içinde yürümesini sağlayan kişidir. Her şey ondan alır gücünü, sanatın da ondan ötürü bir anlamı vardır. Toplumsal katlar ondan başlayarak gelişir. Evet, toplumsal katlar firavundan başlayarak yakınları olan kişilerden, yüksek subaylardan, yerel önderlerden, din adamlarından geçerek en alttaki insana doğru sıralanır. Saray çevresinde kralın etkinliklerini kolaylaştıracak, güçlendirecek, dileklerini yerine getirecek kalabalık bir yöneticiler topluluğu vardır. Bu çevrenin başlıca kişileri de yazmanlar, yani okuması yazması olanlardır. Yazmanlar üst kesimin göz bebeğidir. Mısır'da okumak ve yazmak önemlidir. Çünkü Mısır yazısının inceliklerine girmek kolay bir iş değildir.